Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 13. ayrım. Kemal ile Mehpare dar ve uzun bir yarığı andıran geçidin içinde uzunca bir süre beklediler. Sonra peş peşe dışarı çıkıp etrafı kolaçan ettiler. Azra'nın tarifine göre Aksöğüt sokağında olmaları gerekiyordu. Sokak sessizdi. Evlerin çoğunun panjurları ve perdeleri kapalıydı. Görünmez bir düşmana karşı pusuya yatmış gibi duran sessiz ve tenha sokakta hiç konuşmadan hızlı adımlarla yürüdüler. Caddeye yaklaşırlarken gürültüler başladı. Silah sesleri, bağırmalar, çığlıklar, kırılan camların şangırtıları, sirenler, düdükler. Sanki ana caddede kıyamet kopmaktaydı. Şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Siz durun burada, ben sokağın başına kadar gidip bakayım dedi mehpare. Olmaz, sen burada bekle, ben gidip bakayım. Beyim, yakalanırsanız sizi mahpusa atarlar. Halbuki bana bir şey yapamazlar. Sorguya çekip salarlar. Ben gideyim. Çaresiz kabul etti Kemal. Bir tehlike sezerseniz siz yine o gizli geçide girin, ben sizi orada bulurum dedi mehpare. Kız hızlı adımlarla sokağın caddeye kavuştuğu yöne doğru yürürken Kemal duvarın dibine çömelip bekledi. Başı omuzlarına gömük, gözleri yerde, öylece oturup dururken birden bir bezginlik çöktü yüreğine. Hem hırsız gibi saklanarak yaşamaktan hem de hiç bitmeyen hastalıklarından fena halde susanmıştı. Hastalıklarından dolayı mücadeleci arkadaşlarının yanında yer alamıyordu. Hiçbir işe yaramıyordu. Vatanına hürriyet gelsin diye verdiği onca çabadan sonra işgal altındaki İstanbul'da yaşamak zarureti ise her şeyden daha kahrediciydi. En büyük ideali olan hürriyet fikrinden çoktan vazgeçmişti. Padişah istibdatına bile razıydı artık. Yeter ki şu düşman askerleri cehennem olup gitsinlerdi topraklarından. Eğer kalıcıysalar, keşke öyleydi. Bu düşüncesine inanmak istedi ama bir küçük şüphe vardı yüreğinde. Ölüm isteğine karşı bir cılız itiraz, bir mukavemet. Çok derinden bir ses, sakın ölme, daha ölme der gibiydi. Bunca karamsarlığın, çaresizliğin içinde limon çiçeği kokan bir kadının hayali, bir örümceğin ağzından çıkan o belli belirsiz şeffaf ağ kadar ince bir iplikle bağlıyor muydu onu yoksa nicedir kopmak istediği hayata? Genç bir kızın narin bedeni, Sedef'i andıran duru esmer teni, gülmemeleri, ağzı yüreğine, sadece yüreğine mi, dudaklarına, kollarına, kasıklarına, her yanına, tüm hücrelerine kıpkızıl bir kor gibi düşüyor, kanını ateşliyor, aklını başından alıyor, şehvetten çıldırtıyordu onu. Yatağından çıkıp gittikten sonra derin uykularında bile kokusu tütüyordu burnunda mehparenin. Bir zamanlar aralarında sohbet ederlerken verem illetinin erkeklerin şehvetini artırdığını söylemişti Mahir. Verem olduğuna biraz da bu yüzden inanmaktaydı. Gencecik, yatak oyunlarından bu kadar habersiz, durusu gibi temiz ve saf bir kızı bu kadar büyük bir iştahla her an istediğine göre veremdi kesin. Önceleri hastalığı kıza bulaştırma endişesi içinde kendini kontrol etmeye çalışırken artık ona da boş vermişti. Utanç verici bir vurdumduymazlıkla mümkün olan her durumda hırpalayarak, paralayarak talihsiz yaşamının intikamını almak istercesine sahip oluyordu mehpareye. Yakında nasılsa ölecekti. Az kalan ömrünün yegane keşfini gemleyemiyordu işte. Sırtını dayadığı duvardan rutubet kaptığını fark edince öne doğru kaykıldı, ceplerinde tabakasını aradı, bulamadı. Doktor tütününü azalttığından beri mehpare ve saraylı hanım sigaralarını aşırıp saklıyorlardı. Doğruldu ve birden sokağın başında beliren askerleri gördü. Çömeldiği yerden kalktı, geri döndü, Önce hızlı hızlı yürüdü, sonra koşmaya başladı. Arkasında postallarının çıkardığı rapları ve dur diye bağıran sesleri duyuyordu. Gizli geçidin bulunduğu noktada düşmüş gibi yere çöktü ve yavaşça içeri süzüldü. Yarığın ağzına aceleyle birkaç iri taş toplayıp üst üste koydu. Işıksız dehlizde ilerleyip yere çöktü. Dışarıda koşuşan adamların seslerini duyabiliyordu. Rum aksanlı biri, "Şu aşı boyalı eve girmiş olmalı," diyordu bir başkasına. "Yer yarılıp içine girmedi ya, bu evde yoksa ötekindedir." "Arka bahçelerden atlayarak kaçmıştır," diyordu diğeri. Sonra bir emir duydu. "Bu sokağı sarın, evleri arayın." Çömeldiği yerde uzanıp yattı yere. Şimdi akıl edip yarığın ağzından içeri baksalar bile yerde yatarken onu göremezlerdi. Bir süre böylece kalmalıydı. Evet, yerde yatarken üşüyecekti, yeniden ateşlenecekti. Şu anda veremse geberip giderdi, değilse kesin verem olurdu. Ama düşman eline düşmekten iyiydi veremden ölmek. Hatta her ikisinden de âlâ bir ölüm vardı. Evine varacak kadar şansı olursa, dededen kalma tabancayı büfenin ikinci çekmecesinden çıkaracak, kurşun sürüp kafasına sıkacaktı erkekçe ölmek için ve elbette mehpareyle son bir kez seviştikten sonra. Üzerindeki çarşafı sıyırarak, der top edip göğsünün altına tıkıştırmayı akıl etti. Toprağın rutubetinden ciğerlerini korumak için. Başının az ilerisinden bir fare geçti gitti. Bu mevsimde karıncalar henüz yeryüzüne çıkmamış oldukları için şanslıydı. Hiç olmazsa üzerinde börtü böcek dolaşmıyordu. Etrafında cirit atan fareleri görmemek için gözlerini yumdu. Bir şeyler düşünmeye çalıştı. Aklına hep kötü şeyler geliyordu. İnsan yatağından başka yerde böyle yüzü koyun uzandı mıydı, hayırlı olmazdı sonu. Bu biçim uzanmalar siperlerde düşmandan saklanmak için yapılırdı. Askerler yüzü koyun yattıkları yerlerden arada bir kafalarını çıkarır, ateş ederlerdi. Eğer o kısacık anda vurulmadılarsa bir süre daha yüzü koyun kalır, sonra tekrar doğrulup yeniden ateş ederlerdi. Hiç olmazsa doğrulabilecekleri bir mesafe olurdu başlarının üzerinde. Kemal şu anda doğrulacak olsa, geçidin tavan taşlarına başını vuracaktı. Birden bunaldı. Çocukken ona hiç de alçak ve dar gelmeyen geçit, şu anda onda tabuta konmuş hissi yaratıyor, yüreği sıkışıyordu. Bir an evvel çıkmak istiyordu buradan ama zaman durmuştu sanki. Vakit geçmiyordu. Sağa sola koşuşturan farelerin dışında hiçbir şeyin kımıldamadığı bu daracık mekanda cendereye sıkışmışlık duygusundan kurtulmak için belki de en iyisi hazır uzanmışken uyumaktı. Uyumak, uyumak, uyumak sonsuza kadar, sonsuza kadar beyaz bir kelebek gibi savrularak rüzgarın önünde yedi kat göğü aşmak. Uçuşan bir kar tanesi olmak, kar olmak, beyaz ve sonsuz olmak, sonsuzluk olmak. Beyaz ölüm. Uyumak, ölmeye yatmak demekti Sarıkamış'ta. Askerlerin böyle yüzü koyun karın üzerine yan yana uzandıklarında, uyumamak için sürekli birbirlerini dürtükledikleri, lafa tuttukları günleri, geceleri hatırladı Kemal. Kar altında uykuya dalmak dünyanın en güzel, en tatlı, en keyifli ölümüydü. Acısız, sızısızdı. Sessiz, sedasızdı. Kendini uykuya çabuk bırakana beyaz bir kedi gibi yumuşacık gelir, incitmeden alırdı canı. Uykuya direnenin karşısına ise gelinliğini giymiş, duvağını takmış, dünya güzeli bir kız suretinde belirdi bembeyaz ölüm. El ederdi, göz kırpardı, duvağını aralar muhteşem kara gözlerini, eteğini kaldırır diri bacaklarını, yakasını indirir dolgun memelerini gösterirdi. Karşı koyamaz, şehvetle koşarlardı gencecik canlar bu beyaz gelinin kollarına. Uyumamayı becerebilmek, kafa tutmaktı, direnmekti beyaz ölüme. Çok az insan başarabilmişti karşı koymayı. Ne tuhaf, beyaz geline direnmişti de mehpareye direnememişti Kemal. Ölüme meydan okumayı beceren adam şehvete yenik düşmüştü. Daha mı zordu şehvete direnmek? Ölüme meydan okumak, hayata asılmaktı. Allah'ın verdiği emaneti Ezrail'den sakınmaktı. Bir nefes daha alabilmekti. Ciğeri havayla bir kez daha doldurup boşaltabilmekti. Bir kez daha atmasıydı kalbin, kanın damarda bir sefer daha dolanmasıydı. Bir an, bir saniye, bir salise daha yeryüzünde kalmaktı. Onca acıya, ıstıraba, çılgına çeviren soğuğa rağmen. Tuhaf bir inattı ölüme direnmek. Nasıl olduğunu anlatmaya çalışmıştı bir gece mehpareye. Sabahlara kadar çırpındığı, kabuslarla uyandığı gecelerin birindeydiler. Daldıktan birkaç saat sonra haykırarak uyanmıştı. Ört beni, üşüyorum. Ört beni, ört beni, üşüyorum. Üzerine yorganlar, battaniyeler yığıyordu kız. Yaralarınız mı acıyor? Parmaklarınız mı sızlıyor beyim? Uzatın bana, ovayım ayaklarınızı. Canınız yanıyorsa Mahir Bey'in verdiği damladan içireyim. Yaralarım değil mehpare, yüreğim sızlıyor. Anlayamıyorsun ne yazık ki. Çünkü bilmiyorsun, tasavvur edemiyorsun. Anlatın o halde. Ben de sizinle birlikte acı çekeyim. Beyim, anlatın ki içinizden çıksın o hatıralar. Benim olsunlar. Ben üzüleyim, ben üşüyeyim. Ne kadar anlatsam yüreğimdeki yarayı göremezsin. İsyanımı anlayamazsın. Arkadaşlarımın donarak öldüğü, aç kurtlara ve Ermeni çetelere gem olduğu o seferden beri beni acıtan bambaşka bir şeydir mehpare. Vatan için donaydık, vatan için öleydik, gam yemeyecektim. Bizler o karlı dağlara niçin tırmandık bilir misin? Ruslarla savaşan Almanların hatırı için. Rus kuvvetlerini peşimize düşürelim de Alman askerleri rahatlasın diye bir şark cephesi açması için baskı yapıldı Osmanlı'ya. Enver delisi sürdü bizleri beyaz cehenneme. 90 bin genç adamı gözünü kırpmadan sürdü dağlara. Arap çöllerinden gelenler üzerlerinde incecik kumaştan üniformalarla. Bizler ayağımızda kösele postallarla karın üzerinde günlerce yürüdük. Rüzgarda buzdan kalıplara dönmüş kaputlarımızın içinde kollarımızı pıkırdatamıyorduk. Buz tabutlara konmuş gibiydik. Eldivenlerin içinde parmaklarımız önce üşüdü, sonra yandı acıdan, daha sonra hissizleşip dondu. Dövüşemeden, bir kurşun atamadan teker teker dondurdu bizi. Öldürdü bizi Enver. Beyim, beyim yapmayın, ağlamayın. Allah öyle yazmış yazılarını ölenlerin. Sizin elinizden ne gelir ki? Unutun o günleri, o geceleri. Unutun gitsin. Kar önce kelebekler gibi yumuşacık uçuşarak üzerimize düşüyor, kaputlarımızın içine işliyordu. Sonra birden rüzgar çıktı. Kaputların rüzgarda buz tuttuğu o gece var ya, o gece aklımdan çıksa düşüme girer. Düşümden kaçsa düşünceme yerleşir. Paslı bıçak yarası gibi acıtır hala hem etimi hem de ruhumu soğuk. Ruhum kaldıysa eğer, ruhumdan bir parçacık kaldıysa ten kafesimde titreşir, üşür, ürperir habire. O gün bugündür. Ben elimde cigaram, hep soba kenarına tünerim yaz kış. Palan dökende beni saklayan ailenin kulübesinde kalırken, maltızı söndürtmedim bahar geldiğinde mehpare. Ola ki bir gece içim titreyiverir, elim ayağım uyuşur, sırtım üşür de görüntüsü olsun içimi ısıtır, beyaz ölümü de ürkütür diye kurdurduğum sobaları yaz kış kaldırtmadım yerlerinden biliyor musun? O soğuk, soğuk, soğuk ve bembeyaz gecenin hatırasından kurtuluşum mümkün değil mehpare. Unutun artık o geceyi beyim. Bakın evinizdesiniz işte, sıcacık odanızdasınız. Kapayın gözlerinizi, dalın. Ben başınızda otururum sabaha kadar. Soba sönerse canlandırırım, harlarım ateşi, üşümezsiniz. Uyuyun siz. Dinle mehpare, dinle. Bunları tek başıma taşıyamıyorum artık. Dinliyorum. Kulaklarım sizde, gönlüm sizde, aklım sizde beyim. Anlatın. Soluk kesen rüzgar karları yerden kaldırıp kaldırıp üzerimize savuruyor. Ağzımıza, burnumuza, gözlerimize dolduruyordu. Isınmak için birbirimize yaslanmış, iç içe geçmiş, tek vücut olmuş, öyle yürüyorduk gecenin içinde. Açtık, hastaydık, bitliydik. Tüfüs kırmıştı belimizi. Yine de ha gayret, düşe kalka, dona döküle yürümeye çabalıyorduk karın üzerinde. Komutanımız kışlaya dönmemizi uygun görmüştü ama İstanbul'daki paşaya laf anlatamıyordu. Büyük yerden geliyordu emir. Durmayacaktık, beklemeyecektik, Rus domuzunu arkadan çevirecek, pusuya düşürecektik. Üzerine bezler, paçavralar sardığımız delik postalların içindeki ayaklarımızı hissetmeden yürüyorduk. Soğuktan aklını yitirenler vardı aramızda. Kimimiz kaçmak için ağaçların arasına dalıyordu. Gücümüz yeterse koşup geri getiriyorduk onları ki kaçak diye kurşuna dizilmesinler ya da kurda kuşa yem olmasınlar. Ağlıyorduk. Gözlerimizden dökülen yaşlar yanağımızda donuyordu. Yamaç yukarı tırmanırken nefesi büsbütün kesilenler ara sıra yere çökerek soluklanmak istiyorlar ve yere çöktükleri anda uykuya bırakıyorlardı kendilerini. Onları zorla ayağa kaldırıyor, donmuş ellerimizle donmuş yüzlerini tokatlıyor, kollarına girerek karın üzerinde sürüklüyorduk. Kimi zaman da gücümüz yetmiyordu uykuyla ağırlaşan arkadaşlarımızı ayağa kaldırmaya. Bırakıyorduk yerde. Gövdeleri anında taze yağan karın altında yok oluyordu. Ölümse aramızda dolanıp alay ediyordu bizimle. Derler ki can almaya gelirken çeşitli kılıklarda zuhur edermiş Azrail. O Aralık gecesi Palandöken dağlarında beyazlar giyinmiş gelin gibiydi ölüm. Hınzır ve arsız bir gelin gibiydi. Doymuyordu, doymak bilmiyordu. Gencecik erlerin hepsini birden istiyordu koynuna. Bizim alayda hepimizi aldı da ancak birkaçımız kurtulabildi elinden. Dimyatlı Musa Çavuş, Üzümdereli İsmail, Hacıların Hasso, bir de ben kurtarabildik paçayı. Bizi neden almak istemedi? Orasını bilemem. Hasso'nun donmuş ayaklarından hayır gelmedi bir daha. Diz altından kestiler bacaklarını. Musa Çavuş aklını yitirdi. İsmail'den hiç haber alamadım. Ben sadece iki parmağımı kaybettim o gece. Böbreğimi yaraladım. Ciğerimi üşüttüm, bir de soba düşkünü oldum, kaldım. Ucuz atlattın dediler. Doğrudur. Yamaçlara her kar düştüğünde, Usum'da canlanan o korkunç gecenin hatırasını yeni baştan yaşamanın ve yaz kış hep üşümenin dışında ucuz atlattım ben. Şimdi böbreklerimde sancım, gecelerimde kabuslarımla, eksik parmaklarımla, aldığım her nefeste sabırla hesap soracağım günü beklemekteyim. O gün geldiğinde iki elimle yakasına yapışacağım Enver'in ve ona sarı kamış seyri seferinde dağlarda donarak ölen 90 bin askerin hesabını soracağım. Yakında, çok yakında. Ben de nihayet beyaz kelebekler gibi uçuşup benden çok önce donup giden arkadaşlarımın yanına vardığımda. Ağzınızdan yel alsın beyim. Kulunuz köleniz olayım. Susun. Ölümden söz etmeyin ki uzak dursun bize. Uyuyun siz. Haydi uyuyun biraz. Mehparenin tatlı sesiyle söylediği ninniyi dinleyerek, başı dizlerinde, saçlarını okşayan şefkatli ellerinin güven veren yumuşaklığına kendini bırakarak uyurdu birkaç saat için. Sonra yeniden kabus, yeniden titreme krizleri ve nihayet neredeyse şehvetle beklediği sabah. Güneşin sıcak ışığı perdenin aralığından halıya vurmaya başladığında dalardı. Sabah olduysa, güneş doğduysa ölmez artık. Bir gün daha geçti, o hala sağ. 13. ayrımın sonu. Sayfa 114. Devamı 14. ayrımda.